Ayrım 10. Sen varken biraz güç ya, kıyısından kıyısından, galiba. Eren en delici, en dost bakışıyla bakıyor gözümün içine. Senden dinlediklerimi vakti gelince mi anımsarım, vakti gelip geçtikten hemen sonra mı? Merak ediyorum. Unutmamaya çalışacağım diyebilmek isterdim ama. Deme, her şey sırası gelince olur. Daha önce de söyledim sana. Senin yaşındayken bana böyle şeyler söyleyen bir dostum olmadı. Sen hiç değilse bunları daha önce işitmiş olacaksın. Fısıl fısıl konuşuyoruz. Hanımlar seslerini yükseltebilsin diye bir tuzak kuruyoruz belki de. Yaşlı kadın bir Almanın çok düzgün Fransızcasıyla Türkler çok güzel çay yapıyor diyor. Çok içmemen gerek gene de. Günde 6-7 bardak içiyorum. Eren kaşlarını kaldırıyor. Dinlemek benim de hakkım diye haykırdı haykıracak. Sonra anlatırım diyorum. İngilizce konuşun mu diyelim şimdi? Öğretim üyesi ben size hayranım diyor. Kaç yıldır görüyorum sizi. Selam vermek, konuşmak istedim, çekindim. Yalnızlığınızdan öyle memnun bir haliniz var ki. Büyükelçinin karısı hem kalın hem titiz bir ses ucubesiyle lafa karışıyor. Türkler yabancılarla konuşmaya bayılıyorlar. Ama burada bile çekingen davrananlar olabilirmiş. Ben Nevres Hanım'la Ankara'dan tanışıyor olmasaydım şimdi konuşuyor olur muyduk? Nevres Hanım'a bakıyor, gözlerinde sorusunun yanıtını arıyor. Yaşlı kadın dingin sesiyle kimi konuşur, kimi belki de çok azdır öyleleri yalnız gözlerini gülümseterek yetinir diyor. Konuşanlarla konuşurum. Konuşmayanları çok iyi anlarım. Ben de onlardanımdır çünkü. Eren, ben bunlara kulak misafiri olacağım. Çok şeyi atlayarak da özetleyeceğim besbelli. Bir başımıza kalınca. Kitaplarımızı okur gibi yapacağız şimdi. Çare yok. Yoldan Almancı geliyor. Kadınları görüyor, duraksıyor. Gelip esenliyor yaşlı hanımı. Almancası gürül gürül. Güzel. Belli ki biraz ahbaplıkları da var. Ardından büyükelçinin karısına İngilizce bir iki nezaket sözü ediyor. Nevres Hanım'la tanışmıyorlar belli. Başına eğmekle yetiniyor, yoluna gidiyor. Sevimli delikanlı, diyor yaşlı kadın. Ne zaman görse gelir hatır sorar. Sizin için yapabileceğim bir şey var mı der. İlk geldiğimde beni biraz gezdirmişti. Kendisine ancak çay ısmarlamama izin verdi. Ertesi yıl yanımda getirdiğim kitapları bıraktım ona. Almanya'da büyümüş, okumuş. Şimdi yıllardır burada pansiyon işletir ama pansiyonunda değil, sokakta görürsünüz onu daha çok. İşleri karısıyla küçük kardeşi çeviriyormuş. Onlar da uzun süre Almanya'da kalmış. Şimdi bir lokantası var. Geceden geceye oraya uğrarım diye anlattı geçen gün. Hem işini yürütüyor hem sıkılıyor. Geziyor tabii. Kitapları da kışın okuyormuş. Buralar tenhalaşınca. Bir şey hala çok üzüyormuş onu. Geçen gün söyledi. Almancayı hep bizler gibi, yani Hamburglular gibi konuşuyor ama Türkçesi hala yadırganıyormuş. Az konuşan, yalnızlığı asıl durumu bellemiş insanların çok konuştuklarını fark ettiklerinde birden utanıp susmalarına benzettim susuşunu. Okumamış olduğum sayfayı çevirirken, 10 dakikadan önce konuşmaya yanaşmazsa doğru düşünmüş olacağım diye bahse giriyorum içimden. Nedir kafamda dolanan, her gün gördüğümüz, ara ara davranışlarını izlediğimiz bu kadınların konuşmalarına kulak vermeyi önemli saymanın nedeni ne olabilir? Görüyor, izliyorsak bu avuç içi yerde görmemek, izlememek olanaksız da ondan. Yaşamdan söz ederken kullanabileceğimiz eğretilemelerin, yörüngelerin kesişmesi türünden değişmelerin yeri yok burada. Günde 3-5 kez çarpışıyoruz. Neredeyse istesek de istemesek de. Ankara'dan gelirken gecenin bir yerinde Eren'e anlatmaya çalıştığım şey. Her yaz dünyanın başka başka yerlerinden kopup bir şeyleri kopararak, koparmaktan sevinç duyarak gelip burada buluşan bunca insan. Ev sahipliği edecek olanlara hem şirin görünmek hem saygı duymamak gibi bir tuhaflığı başarıyla yürüten, görmek istediği kadar belki ondan da çok kullanmak, tüketmek, atıp tutmak isteyen bunca insan. Denize anasına döner gibi döner gelirken bildiği bir kucağın sevecenliğini bir daha bulmaya hazırlanırken öteden beri tanıdığı bir bağışlayıcılığa, arındırıcılığa doğru yola çıkarken insan yanında bir şey daha alıyor. Bilmediği ama hep aradığı, aramış durmuş olduğu bir şeyi, bir şeyleri bulmanın umudunu. Anlamsız kılınacak, kılınmaya hazır bir mutluluğu belki. Hak etmek için kimsenin pek bir şey yapamayacağı, yapmamış olacağı, piyangodan çıkar gibi gelip onu, başkasını değil, onu bulacak bir mutluluğu. Ya Rabbim, bu kadar mı yalnızız? Bu kadar mı düşüyoruz? Herkes herkese yabancı. Ya da hemen hemen öyle. Başka yerlerden tanışanlar da birbirini burada bambaşka bir kılıkta görebiliyor. Görmek istiyor, görmeye çalışıyor. Böyle de denebilir belki. Yabancılık katlanıp duruyor bakışlarda. Gelenler buralılara, buralılar gelenlere, gelenler gelenlere durmadan tartarak bakıyor. Kimi, kimini buluyor. Arada bir. Ötekiler ise değişik bir yaşama biçimi yarattık el birliğiyle. Ama düşlediğimiz bir yaşama biçimini gerçekleştirdiğimiz de söylenebilir bu durumda. Söylenebileceğine göre de. Nerelerdesin diyor Eren. Gözlerimin içine dikerek gözünü. Iraklardan dönüyorum. Yaşama felsefelerindeydim galiba. Bunun yaşama anlayışıyla herhangi bir ilişkisi yok diyor. Arkamda hem o tiz hem kalın ses. İrkiliyorum. Büyükelçinin karısı kesinlemelerle bayılıyor besbelli. Yazı yazarken her tümceyi, tümce parçasını, sırasında her sözcüğü, arkasından gelecek olan tümceden, parçadan, sözcükten ayıran uzun ya da kısa bir süre vardır. İkircikle olasılıkların, olanakların gözden geçirilmesi, tartılması, seçimiyle verilen kararın bir daha düşünülmesiyle doldurduğum bir süre. Okur bu süreyi bilmez, yaşamaz. Sen bir sürü sorunun yanıtını bilirsin diyor Eren. Parmağı önündeki kitabı gösterir gibi. İnsan senin yaşındayken sevişmelerinden birini seçebilir. Yaşamım en güzel, en çok haz duyduğum sevişmesiydi diyebilir mi? Der mi? Bu da nereden çıktı diyorum. Duraksıyorum. Duyduğum mu demeli, duyduğumuz mu? Duyduğumuz demek olanaksız gibi. Ama kendi hesabıma. Evet diyebiliyorum. Tutuk tutuk diyebilirim. Unutmadığı, hazdan yana, doluluktan yana aşmadığı, aşılmamış bir sevişmeyi seçebilir. Sevişilen kişinin özelliği mi? Hayır, ama birbirimize çok iyi tanımış olmak, sevişmede tanımış olmak demek istiyorum. Birbirini çok sevmiş olmak da gerekir. Sanıyorum, diyeyim. Sormuyorum ama sorar gibi bakıyorum. Gülüyor. Ne geldi aklıma biliyor musun? Bir altından top olsa da şimdi soysak, kabuğunu kestiğimiz anda koklasak. Kışın ortasındaki gibi. İncecikten terlemiş, sevdiğim bir koltuk altı gibi. O kokuyu aradım şimdi. İşimize bakalım Eren. Her şeyin sırası var. Bunu sana ben mi söyleyecektim? Sıra ve isim bilmeyenlerden bir şey mi öğrenmeliyim arada bir? Peki. Tamam, kitabıma dalıyorum. Balıklama. Sen okur gibi görünmekten de vazgeçmiş gibiydin. Oradan ötürü. Sahi nerelerdesin? Defterin içinden bir kağıt parçacığı çekiyorum. Kalem elimde. Eren kitapta. Kadınların sesi çok uzaktan sanki. Yazar için metin sonu gelmez bir adımlamalar ile molalar dizisi. Birden çocukluğumdaki aile bilgisi ödevi. Tire bütün aileyi, erkek çocuğunu bununla uğraştırmak ne çılgınlık diye homurdatan annemin şimdi çocuğumu ağlatayım. Bak üçünü ben yaparım, beşini de sen, olur mu? Diyerek yardım ettiği, öğrettiği sıçan dışı işi geliyor usuma. İplik aralarda gizleniyor. Ancak bir parçacığı görünüyor. İğne kumaşa gitgide yaklaşıyordu. Buna karşılık dişlerin sayısı pek yavaş artıyordu. Yazıda iplik gibi sürekli bir öge yok. Ama her sözcüğün, her sözün arası ister uzun ister kısa, görünmeyen yazılmamışla dolu. Bu kuramsal sürekliliğin bedeli de ağır. En ustamız bile öyle bir şey düşünülebilirse her an yazmadığı, anıştırmadığı, çağrıştırmadığı şeyleri metne sokmuş olduğu yanılgısına düşmek tehlikesine karşı karşıya değil mi? Okurdan önce varsın istediği kadar varsayalım bir durum olsun. Bir an için vardır. Yazının sürüp gittiği an. En usta, en iyi niyetli, en çalışkan okurun bile gözünde yazılması durmuş, kıpırtısız metin vardır. Yaşamak ile yaşanmışı okumak gibi bir şey. Mi. Kadınların mırıltısı denize akıyor. Deniz sessiz. Ağustos böceği cırlıyor. Bu üç kadını bir yazının kişileri olarak düşünseydim. Hamburglu yaşlı kadın konuşmasının orta yerinde sesini yükseltip yazdırmaya başlıyor kendini. Emekliliğin bir yıl öncesinden başlayarak ölümüne denk, yani 6 yıla yakın bir süre yaşamımızın belki en rahat, en zevkli dönemini yaşadık. Sürdürülmesi gereken ilişkilerimiz vardı insanlarla. Bunları en azına indirmeyi başardık. Görüşmek istediklerimize bol bol görüştük, gönlümüzün istediğini yapmaya baktık. Bir gece biraz rahatsızlandı, kaygılandım. Yatmak istedi. Sabahı uykusundan uyanamadı. Kendi ölümüm de böyle olmasını dilerim. Kim bilir? Gırtlağında bir buğu. Kusuruma bakmayın. Nevres Hanım'ın bu beklenmedik sapma havasını dağıtmak için söze atılması gerekecek. Usuna ilk geleni söyleyerek. Süheyla Hanım'la da orada mı tanıştınız? Yavaş yavaş çekine çekine üç kadına doğru dönüp bakıyorum. Onları orada artık bulamayacakmışım gibi. Hemen arkamdaki masadalar. Yaşlı kadın, büyükelçinin karısının dudaklarını büze büze söylediklerini dinliyor. Frau von Schimpfhoff adını kendisine yakışıp yakışmadığını düşünüyorum. Bir an. Önüme dönüyorum. Küçücük, çekingen, üzünç dolu bir gülümsemeyle Nevres Hanım'a bakıyor. Hayır, buradaki evinde tanışmıştık. Orada oğluyla gelinini tanımıştım. Çok sevimli insanlardı. Resmi ilişkilerinden öteye pek geçmemiştik ama aynı sırada burada bulunacağımızı öğrenince. Pansiyonda kalmama elbet akıl erdiremediler. Bir gün evlerine çaya gittim. Süheyla Hanım, nasıl söylesem? Sevimli değil ama eşine az rastlanır bir kişiliği var. O ev. O eve ben de akıl erdiremedim. 4 yıldır ona çaya giderim. Geldikten 3-4 gün sonra, bir de dönmeden önce. Süheyla Hanım'la konuşmalarımız bana çok şey öğretti. Çok şey düşündürdü. İçinde kimse oturmuyormuş gibi görünen o evin kapısını zorluyorum besbelli. Kadınları dinlemekten vazgeçtin galiba diyor Eren. Önündeki satırlarda bir şeyler seçmeye çalıştığını gizlemeksizin. Önüne bak şimdi, akşam okursun diyorum. Ona inanmayan gözleri aralanan ağzı güldürüyor beni. Arada bir olur işte böyle şeyler. Ne düşüneceğini öğrenmek istedim. Söz mü? Hı. Arkadan gelen sesleri yeniden işitir oluyorum. Diplomatlar dünyasına görevli olan genellikle bir kişidir ama. İnanın bana, o kişinin eşi de işin yarı yükünü taşımak zorundadır. Ses büsbütün tiz şimdi. Gerçekte ikimiz de birden çalışıyoruz. Oysa bana yeniden o kadar çok arkadaşım var ki. Dinleyicilerin onu gerçekten dinlemesi, yani susup beklemesi besbelli, hiç alışmadığı bir şey. Kadın tedirgin olmuş gibi. Ses pes şimdi. Kalınlığı ikircikli. Geziyoruz doğru. Bir noktadan sonra da nasıl söyleyeceğini düşünüyor. Güçlükler azalıyor. Ama gezmek, birkaç yılda her şeye yeniden baştan başlamak her zaman hoş olmuyor. Nazar değer diye korktuğundan işleri iyi gitse bile idare ediyoruz Allah'a şükür diyen esnafın ağzı gibi sanki. Önümüzdeki büyükelçi karısının sesi ise kalınca tok. Peru'nun Türkiye'deki büyükelçisinin ya da Türkiye'nin Peru'daki büyükelçisinin Belçika doğumlu karısı değil de belki Türkiye'deki Kanada büyükelçisinin İsveçli karısı. Süheyla Hanım'ın evi beni de düşündürdü doğrusu. Gittiğimiz her ülkede başka bir ülkenin mimarlık anlayışını yansıtan, pek uzak yerlerin evlerini andıran yapılar görmüşüzdür. Özentidir akla ilk gelen. Ama dikkat ettiğinizde bunun kimi zaman özenti değil, başka bir şey olduğunu, dile getirilemeyeceğim başka bir şeyi imlediğini sezersiniz. Pek arada bir olur bu. Ama olur. Süheyla Hanım'ın evi de öyle. Bu küçük köyde kentin eski haline özenilirdi pekala. Birçok başka şeye özenilirdi. Güzel olurdu ya da olmazdı. Ama bir Çin konağını andıran, düşündüren, gene de Çin mimarlığının belirgin bir tek özelliğini olsun taşımayan bir ev yaptırmak. Haklısınız diyor Bayan Schimpfhoff. Önce ne özenti dedimdi içimden ilk gördüğümde. Sonra haklısınız. İnsan özenti diye düşünmekten çabuk vazgeçiyor. Evet, başka bir şey var. Bir başkalık. Ben Çin mimarlığını bilmediğim için söyleyemem ama. O eve girmek isteyen, zaten 3 yılını dolanmak zorunda yaklaşırken, doğuda gördüğünüz çeşitli yapılardan bir şeyler alınmış gibi geliyor size. Sonra vazgeçiyorsunuz. Dürtücü, tedirgin edici bir başkalık var demekle yetinmek zorunda kalıyorsunuz. Evet, o buradaki her şeye yabancı.